İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Politika'yla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı Nuray Sancar. Hoş geldin Nuray.
Hoş buldum, merhaba.
Bugün 3 gündem konuşacağız seninle. Bir tanesinde son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen ama ezelden beri var olan bir cezaevlerindeki işkence iddiaları. Bir diğer konumuz yeni bir yasa taslağı hazırlandı. TÜİK'ten izinsiz herhangi bir istatistik bilgi yayınlanmayacak. Bir diğer konumuz da iktidar temsilcileri tarafından yapılan çeşitli organizasyonlar, bazen sahur, bazen iftar. Bu organizasyonları konuşacağız efendim. 3 konumuz var. Nuray Sancar'la başlıyorum hemen ilk sorumu. Silivri cezaevindeki işkence iddiaları en son olarak bir kişinin öldüğüne dair Ferhat Yılmaz'ın ailesinin iddiaları var. Ölüm gerçek ama ölümün işkenceden kaynaklı olduğunu söylüyor aile. Görüntüleri de izledik, yayınlandı. Gerçekten işkence izi var ama cezaevi yönetimi bunu reddediyor. Hı hı. Ayrıca da bir uyarıda bulunalım. Aynı zamanda da hedef gösteren, sosyal medyada paylaşan kişiler için de soruşturma başlatıldı buna dair. Şimdi Nuray, geçmişten bu yana cezaevlerinde sürekli bir işkence iddiaları oluyordu. 12 Eylül'de örneğin Diyarbakır'ı konuştuk. 2000'li yılların başında Pozantı, bugün Silivri ve bu başkaca cezaevlerinde de uygulanıyor. Bu bir devletin yönetim biçimi mi, bir sistematik bir hal durumu mu, nedir sence?
En son da söyleyeceğimizi en başta söyledin ama ben senin en son söylediğinden başlayayım da. Tabii ki biz burada kimseye hedef göstermiyoruz. Yani ismen tek tek açıklamıyoruz. Tersine hani böyle kararları, böyle şeyleri, talimnameleri çıkaranlar, oradaki personelin yani ücretli memurların hangi müktesebata dayanarak böyle bir cürüm işlemiş olduğunu ve kendilerini aslında açığa çıkardığını düşünüp aslında bunları tartışmaya açan insanları değil de kendilerini bu duruma düşürenleri aslında soruştursalar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir sistem meselesi. Senin de dediğin gibi Türkiye cezaevleri sorunuyla yıllardır, yani çok uzun zamandır gündeme gelen bir ülke. Sürekli olarak işte muhaliflerini içeriye tıkan, işkenceden geçiren iktidarların tanığı olduk ve her seferinde de cezaevlerindeki yaşam koşullarının değiştirilmesi, cezaevi içindeki mimari yapının değiştirilmesi, işte bir F tipi, L tipi, çeşitli tipteki cezaevlerin olması, bunların kurulması sürecinde artı tutukluların tek tip elbise giymeye zorlanması gibi nedenlerle sürekli de direnişlere mahal olan yerler cezaevleri. Cezaevleri aslında insanın hani suçu sabit görülüp ceza alıncaya kadar eğer kaçma kuşkusu varsa içeride tutulduğu veya hükümlüyse de cezasını çekmek üzere içeriye konulduğu mekanlar olmasına rağmen ayrıca bir hani işkencenin ayrıca uygulanması başka bir şey anlamına geliyor. Yani oraya kapatılan insanı ikinci kez cezalandırması anlamına geliyor. Şiddetle cezalandırması anlamına geliyor. Cezaevinde tabii işkence meselesi son zamanlarda çok yoğunlaştı. Dolayısıyla
da var galiba. Hasta tutuklular var, hücreye konulma evet, meselesi var.
Evet, aynen öyle. Hücre demişken hücre her zaman vardı ama son zamanlarda özellikle 2010'lu yıllardan itibaren bizim cezaevlerindeki gündemimize zaman zaman giren süngerli oda diye bir şey çıktı. Bu süngerli oda konusunda en son Kandıra cezaevinde ölen Garibe Gezer var, hatırlayacağımız gibi. Onun dışında çeşitli cezaevlerinde işte şeyle, kamerayla tuvalet kısmının bile izlendiği, her tarafı süngerle kaplı odalar bunlar. Tutukluların tecrit olması için konuluyor ve sürekli hareketleri izleniyor. Garibe Gezer de orada buna itiraz ettiği için, süngerlerini sökmeye çalıştığı için, bağırdığı için cinsel hani şiddete uğradığı söyleniyor ve sonunda da intihar etti gerekçesi gündeme getirildi. Nasıl öldüğünü tam olarak ortaya çıkarılması ve bunların sorumlularının yargılanması lazım.
Herhalde Silivri içerisinde bir intihara sürüklenme meseleleri evet, de gündeme geliyor evet, sürekli.
İntihar son zamanlarda işte ona yakın tutuklunun intihar etme girişiminde bulunduğu, bunun kurumlardan işte bu en son olayda geçen Ferhan Yılmaz'ın da benzer bir vakasının olduğu, intihar vakasının olduğu, intihara teşvik edildiği tutukların içeriden gelen haberler bu yönde. Ailelerinden, ailelerini arayıp da söyledikleri şeyler var tutukluların. Gerçekten işler acısı bir şey. Bunun dışında cezaevlerinde bizi bir süre ilgi alanımıza, bizim bir süre ilgi alanımıza çocuk tutuklularla da gir. Daha doğrusu anneleri gözaltına alınıp tutuklanan kişilerin bebekleri, içeride doğum yapan kadınlar, gözaltında doğum yapan kadınlar, yeni doğum yapmış kadınların içeride olması. Yani bebeklerin cezaevinde olması gibi bir realiteyle gündemimize girdi. Dolayısıyla cezaevine ilişkin çok yoğun şikayetler, ailelerin özellikle şikayetleri, yakınmaları var. Bir de tutukluların başvuruları var. Örneğin ihade açısından ihadeye başvurular İstanbul Şubesi'ne özellikle 2020'de 50'ye yakın kişi hastalıktan ölüyor. 2021'de yayınlanan Mart ayı raporunda 1605 kişinin hasta olduğu bildiriliyor ve bunların 59'unun ölmüş olduğu belirtiliyor. 2020'de 1182 kişinin işkence, kötü muamele, sağlık hakları, iletişim hakları ve işte başka bir takım daha şikayetlerle İnsan Hakları Derneği'ne başvurduğu biliniyor. Dolayısıyla işkence aslında o iceberg'in artık en sivri kısmı, dışa vurmuş sivri kısmı. Bunun altında da aslında 12 Eylül'de hani neredeyse asmayacağız da besleyeceğiz mi zihniyetin bugün açısından da devam ettiğini görüyoruz biz. Şimdi bu bize neyi gösteriyor aslında? İktidarın cezaevleri politikasının, işte bir zaman iktidara gelirken sıfır tolerans, hani işkenceye sıfır tolerans demişken, bugün artık işkencenin bir kural haline geldi, bir istisna değil kural haline geldi. Kendi şeylerinden, işte muhalefetinden çok korkan bir iktidarın onları cezalandırmak için, bazen boyun eğdirmek için, itaat ettirmek için, işbirliğine zorlamak için, diz çöktürmek için ya da uyguladığı yaygın bir yaptırım haline gelmiş görünüyor. Dolayısıyla çok kısa bir dönemdir Türkiye'de hani işkencenin bu kadar çok gündeme gelmediği bir zaman, ama onun dışında aslında bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de işkence bir uygulama, yani cezalandırma yöntemi, itiraf ettirme yöntemi ve diz çöktürme yöntemi olarak kullanıldı ve bugünlerde de çok artması herhalde çok tesadüf değil. Çünkü toplumsal bir gerilim yaşanıyor şeyle ve bu da iktidar açısından tehdit edici bir durum. Bunu konuşanları bile, bu işkenceyi konuşanları bile tehdit etmekle devam ediyor. Evet, yani biz işkenceden, Silivri'den konuşamayacağız. Dolayısıyla gazeteciler, üzerine söz söyleyenler, aileler de töhmet altında. Çünkü en çok onlar çıkardı bunu. Bu ölen kişinin fotoğraflarını basına intikal ettiren, elbette ki yani bu şeye tanık olan, en yakında bulunan aileler. Dolayısıyla avukatları da ilgilendiriyor ve kamuoyunu ilgilendiriyor aslında. Yani susturarak yok sayma, yokmuş gibi davranacağını düşünüyor ama.
Bu da iktidar politikası aslında, evet, bu Adana'da yine AKP iktidarı döneminde çocuklara uygulanan işkence ve tecavüz haberlerini yapan gazeteciler tutuklanmıştı, ihadeden tutuklanmalar olmuştu. Şimdi de Silivri için konuşmanın engellendiği, susturulmaya çalışıldığı bir şey yaşıyoruz. Evet. Hakikaten. İkinci gündemimize geçelim Nuray. Aslında bu istatistik meselesini söyledin ya, ihade verilerini aktarırken. Evet. Şimdi benzer bir şey. Her bu iktidarda yeni bir taslak çıktığında bu çok önemli diyoruz ama gerçekten bu da çok önemli. Bir taslak hazırlığı oldu, kamuoyuna yansıdı. Bundan sonra ENAK gibi, KESK, DİSK ya da sivil toplum kuruluşları, çeşitli örgütler herhangi bir istatistik verisi yayınladığında TÜİK'ten izin almak zorunda kalacak. Aksi takdirde hapis cezasıyla yargılanmaları söz konusu. Bugün neden böyle bir şey uyguladı? Yani bu ekonomi enak rakamlarını biliyoruz, enflasyonun açıkladığı rakamları. TÜİK'in rakamlarının iki katı sonuçlar çıkarıyor. Bundan dolayı mı bir endişe? Neden bugün böyle bir yönteme gidiyorlar? Bu ne anlama gelir böyle bir taslak?
Evet, daha doğrusu şöyle, TÜİK'ten şöyle izin almak, TÜİK metodolojisine uygun hazırlanmıyorsa onu kabul etmiyor. TÜİK metodolojisi nedir? Enflasyonu ölçerken mesela sizin gündelik en çok kullandığınız tüketim malzemeleri üzerinden değil de örneğin mücevher kısmı, atıyorum yani ne bileyim beyaz eşya, yani sürekli almadığınız, aldığınızda yıllarca kullandığınız, temel tüketim olmayan malzemeler üzerinden bir enflasyon şeyi tablosu ortaya çıkarması. Diğer kurumlar açısından bakıldığında yani ENAG'ın enflasyon araştırma grubunun rakamlarına bakıldığında daha gündelik, işte salatalık vardır içinde, domates vardır vesaire, işte giyim, kuşam, çocukların eğitim masrafı vesaire, bunun üzerinden ölçülen bir enflasyon. Şimdi TÜİK'in metodolojisini izlemediğiniz zaman enflasyon sizin çok canınızı yakan bir şey olarak,
oran olarak
evet, çıkıyor. Ama TÜİK açısından bakıldığında o iktidarın işine yarıyor. İktidar da bunun üzerinden neleri belirliyor? Sizin nasıl yaşayacağınızı, yaşam konforunuzu belirliyor. Bu tabii bu konfor, konforsuzluk anlamına geliyor bu içinde yaşadığımız koşullarda. Ücretinizi, ondan sonra alacağınız ikramiyeleri, asgari ücretin miktarını, hepsini bu enflasyon rakamlarına göre belirleyince TÜİK'e esas alıyor doğal olarak. Yani TÜİK resmi bir sayım kurumu, resmi bir istatistik kurumu. Şimdi sadece hani enflasyon oranları değil, bu şeye göre işte kiraların da belirlendiği, işte TÜFE oranları, TÜFE oranları, onun dışında işte ne bileyim memleketteki işsizlik oranı, daha bir sürü şey sayılabilir. Buna ilişkin çalışmaları Türkiye'de birçok başka kurum da yapıyor. Çünkü TÜİK gibi kurumlar asla şey değil, inandırıcı değil.
Zaten herkes, son dönem şaibeli herhalde.
Evet, herkes reel rakamların yansıtılmadığını ya da gerçekten doğru bir metodolojiyle enflasyon rakamlarının ölçülmediğinin farkında. Şimdi bugün bakıldığında örneğin esnafla ilgili bir sonuç var. Mesela 2022'nin ilk 3 ayında 29 bin esnaf kepenk kapatmış, dükkan kapatmış. Bunun 10 bini sadece Mart ayına ait. Son 15 ayda, yani bu ayın ilk 3 ayıyla geçen yılın toplamı 15 ayda 131.110 diyor bir şey, istatistik. Şimdi bu az buz değil. Şimdi şey olsa, TÜİK olsa bu rakamı nasıl verecek tahmin etmek zor değil. Yani bu rakamlar kırpılacak, yarıya indirilecek vesaire. Dolayısıyla bizler de tabii esas olarak doğru bilgileri yansıtan işte sendikaların rakamları var, ENAG'ın var. Örneğin iş cinayetleri konusunda sürekli olarak kamuoyunu bilgilendiren, bazen araştırmalar yapan çeşitli kurumlar var. Örneğin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurumu var. Bunların rakamlarını esas alıyoruz ve memleketin tablosunu bu farklı farklı gayri resmi olan diyelim, resmi değil ya da iktidar yanlısı kurumlar değil, onun eliyle kurulmuş ya da yöneticileri onun tarafından atanmış insanlar tarafından çalışmaları yürütülen kurumlar değil de gayri resmi olan kurumların sonuçlarından memleketin tablosunu çıkarıyoruz.
Son bir şey söylemek istiyorum. Neden diye sorayım ben. Neden evet, böyle bir şey? Çünkü şununla beraber değerlendirmeni isteyeceğim Nura. Geçen hafta kadın cinayetlerini durduracağız platformu da kapatılmak istendiği ortaya çıktı. Buna ilişkin eylemler var, tepkiler var vesaire. Ama iktidar bir yönetim biçimi olarak bugün de mesela başkaca verilerin ortaya çıkmasını istemiyor ki TÜİK'e bağlı bir izin taslağı çıkarıyor. Evet. Öbür taraftan derneği, önemli bir dernek, veriler açıklıyor, davaları takip ediyor, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden bir derneği kapatıyor. Bugün hepsi bugün açısından kritik bir zamanlama mı? Bu huzursuzlukla mı alakalı? Neden bugün?
Şöyle diyelim, aslında programın başından beri çok tatsız konulardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Hepsi birbiriyle çok alakalı. Cezaevlerindeki durum, cezaevlerindeki işkence, Evet. Arkasından işte yasaklamalar, yani cezaevinde olan bitenin yasaklanması, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kapatılması ve istatistik açıklamalarında bulunmanın yasaklanması. Yani resmen kurumların kapatılmasına kadar gidebilecek bir teyakkuz hali bu. Bunun nedeni ne? Tabii ki gerçek durumun, gizlenemez olan bir durumun üzerinin bir şekilde yine de örtülmeye çalışılması. Yani bugün neredeyse böyle bir artık enflasyon düzeyini iyice zorlayan ve hiper enflasyona yaklaşan bir durumdayız ve önümüzdeki süreçte bunun çok daha artacağının, çok daha vahim bir duruma geleceğini biliyoruz ve insanlar tepkili, emekçiler bu duruma tepkili ve önümüzde de hani bir Mayıs'ta geliyor. Dolayısıyla insanların taleplerini ve tepkilerini en çok gösterecekleri günlerden de geçiyoruz bu bakımdan. Ama bu olmasa bile artık bıçağın çok kemiğe dayandığı bir noktada iktidar her zaman yaptığını yapıyor aslında. Yani gerçeklikten koparmak insanları ve onları yalanlarla, hani çok sever algı üzerinde oynamak ya da algı yapmak derler onlar. Algı yaparak sanki bu realitenin olmayacağını, ortadan kalkacağını düşündükleri için yapıyorlar. Tabii ki karşımıza bir sınıf iktidarı var. Ve her zaman bütün ekonomik önlemlerini kendi desteklediği bir tekel sistemine göre, yani onların çıkarına olacak şekilde, hani örneğin beşli çete demiyoruz, o da yasak ya, hani beşli grup onun etrafındaki daha sayısını artırabiliriz bu kesimlerin. Bunların yararını, hani ekonomik politikalarını uygulayan bir iktidar ya da buna imza atan bir iktidar var. Ve bu da çok açık bir sınıf tavrı. Yani zenginlerin yanında olan bir siyaset. Dolayısıyla emekçileri ezmek için gerçeğin çarpıtılmasını, gerçek verilerin, yani bir yöntem olarak geliştiren. Dolayısıyla bu bir siyaset tarzıdır açıkçası. Kapatma, yasaklama, yok sayma. Dolayısıyla biz bugün bunu yaşıyoruz.
Evet, bugün açısından bir hani yok sayma hali oldukça gerçek, yok sayılamıyor ya. Buradan üçüncü gündem maddesine bağlayacağım. İktidarın yapmış olduğu
eğlenceli
organizasyonlar
bir konu,
evet. Meselesi. Eğlenceli ama tartışılan da bir konu oldu. Tabii bir ki. Taraftan. Sahur organizasyonu yapıldı Van'da. Erdoğan sanatçıları ağırladı. Aslında Erdoğan sanatçıları her yıl ağırlıyor. Ama bugün bu sene açısından da tartışıldı. Örneğin Hülya Avşar'ın simit yeriz gerekirse dediği bir zaman diliminde bir organizasyonda buluşuldu. Bu organizasyonun şatafatı ya da gösterişi bir yana, ama bugün açısından çok ciddi bir açlık tablosu, yoksulluk tablosu söz konusuyken de eleştiriliyor. Konuşmaya da değer buluyoruz bu. Bunları.
Evet, sen ne söyleyeceksin? Konuşmaya değer buluyoruz. Birincisi şu sahur yemeği üzerine yapılan eleştiriler vardı. Orada söylenen bir söz çok enteresan geldi bana. O önemli görünüyor. Bu tür şatafat gösterileri, muhalefetin özellikle israf olarak eleştirdiği yemekler, ziyafetler, işte neydi? İşte o sofrada İkram edilen malzemelerin, yiyeceklerin dökümünün yapılması vesaire sürekli gündeme geliyor. Şimdi orada şu laf çok önemli. Savcı Sayan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam, evet. Dedi ki işte Vanlı kardeşlerimize, Vanlı mı Ağrı mı?
Van.
Vanlı kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize hatta bunu layık görmüyor musunuz gibi bir laf etti. Hı hı. Şimdi bu aslında her zaman AKP özel bir sınıf yaratıyor tabii, yani kendisiyle birlikte kendisi destekleyen bir takım kesimleri kalkındırıyor ve işte iktidarın eteklerinde olduğu sürece onun nimetlerinden yararlanan bir tabaka oluşuyor ve bunlar işte daha önce görece daha düşük standartlarda yaşayan ama bu iktidarın eteklerine tutunmaya başladıkları andan itibaren çok paralar kazanan insanlar ve dolayısıyla kendi taraftarlarına en altta, hani böyle en dindar, en yoksul, en işçi kesimlere hep onları örnek gösterebileceği bir ara tabakası var. Yani bunlar da sizin gibi yoksul da ama bunlar, biz hani biz Müslümanlar da bunu şeye layığız, zenginliğe layığız, iyi şeyler yemeye, iyi şeyler giymeye, iyi para kazanmaya, düzgün evlerde oturmaya biz de layığız diye gösterdiği bir tablo hep oluyor. Şimdi aslında aynı şeye oynuyor orada da. Yani Vanlı bir işte doğudan kardeşlerimiz, iki Kürt kardeşlerimiz işte bunlar Müslüman sahur yemeğine kalkıyorlar. Ey dindar, büyük şehirde yaşayan ve kıt kanaat geçiren, asgari ücretle ayın sonunu getiremeyen yoksul AKP'li, sana işte şey, hani müstakbel sana, ileride olacak sana, sahip olacaklarına, senin sahip olacaklarına bunlar tepki gösteriyor. Senin yolunu bunlar kapatıyor. Yoksa bunlar senin yolunu kapatmasa sen de bu Van'da bu sofrayı paylaşan insanlar gibi vur patlasın, çal oynasın, sahur yemeklerinde yerini alacaksın ya da işte onu temsil, sen de bunlara layıksın gibi bir mesajı veriyor. Şimdi hani bu kadar eleştiri gelince bunu her zaman söze dökmesi gerekmiyor ama sıklıkla söze döktüler şimdiye kadar. Çok eleştiri gelince açıkça söyledi. Yani şeyler, fakir fukara bunlara layık. O fakir fukara kim? Bugün aslında sadece zenginleri destekleyen bir AKP şürekası oluyor. Sanatçılar meselesi biraz ondan tabii bağımsız. Onun mesajları ayrı ama bizim aldığımız mesajlar şu. Bu yemeğe katılan sanatçı denilen insanların sayısının bir nebze artmadığı ve başından beri hep aslında bir şekilde o eteğe tutunma, sanatçılar açısından da eteğe tutunarak kalkınma şeyinin, pozisyonunun çok da genişlemeden aynı şeyle, aynı kadroyla devam ettiği. Aslında bunun çok Erdoğan'ın her zaman söylediği, kültür çok önemli ama biz hani böyle hakim bir kültür yaratamadık söyleminin hala aslında devam ettiğini görüyoruz. Bunun dışında da bir takım şeyleri hatırlayalım. Yani örneğin Sezen Aksu olayı yaşandı. 5 sene önce yazılmış şarkısı üzerinden hedef alındı. Tarkan keza öyle oldu. Troller çeşitli sanatçıları sürekli hedef alıyorlar. Örneğin Cem Yılmaz vesaire gibi. Kılık kıyafetleri için hedef alınan kadın sanatçılar var. Bunların sayısı arttırılabilir. Hatta şu cinsel saldırıda bulunan bir tane assubay vardı ve onu eleştirdiği için hakkında dava açılan Ezgi Mola var. Sayılabilir. Bir sürü şey söylenebilir. İsimler sayılabilir. Şimdi hani kültüre ve sanatçıya böyle yaklaşıldığı koşullarda da o sofraya oturanlar hep böyle
belli miktar. Hatta azalmalar da olur. Belki çürümeler de olur, azalmalar, eksilmeler de olabilir oradan.
Ondan sonra hani şunu demek, kültür bizim için çok önemli, sanatçı da çok önemli, başımızın tacıdır demek çok anlamlı olmuyor. Örneğin biz hani Orhan Gencebay olsun, Hülya Koçyiğit olsun, Demet Akalın olsun, onların AKP'liliklerin hani nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini. Örneğin Hülya Koçyiğit basında çok çıkıyor yani. Damadının
ihaleleri
vesaire. Şimdi hani bütün bunları da göz önüne alınca, bunlarla birlikte değerlendirince sanatçılara verilen yemeklerinde aslında her zamanki gibi kültür çok önemlidir mesajını vermek için yapılmış bir enstantane olduğunu ama boş bir mesaj olduğunu görüyoruz.
Evet, çok teşekkür ederim katkılarından kaynaklı Nuray. İyi konular konuştuk bence. Yeniden görüşeceğiz seninle de. Sevgili izleyenler, bizden bugünlük bu kadar. Nuray Sancar konuğumuzdu. Önümüzdeki günlerde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.